Ayrım 12, sayfa 104. Bir şeye canım sıkıldığında sessizliğe gömülme huyum ya da daha açıkçası hoşnutsuz sessizliğimin buz gibi, balık gibi pullu pullu oluşu Valeria'nın aklını başından alırdı. Ağlayıp sızlanır, böyle susup oturduğun zaman aklından geçenleri bilememek beni deli ediyor derdi. Sessiz kalma numarasını Charlotte'a da yapmayı denedim. Gülüp söylemeyi sürdürür, sessizliğime kendince hiç aldırmadığını gösterirdi. Şaşılacak kadın. Ben artık gerçekten bir çalışma odasına dönüştürülmüş, benim de yazılacak bir akademik eserim vardı ya, eski odama gider, bir yanda homurdanırken Charlotte da hiç tipini bozmadan yuvasını güzelleştirmeye, telefonda gıdaklamaya, mektuplar yazmaya bıraktığı yerden devam ederdi. Charlotte'un caddeyi geçip Miss Fallon'ın kardeşine yazdığı mektubu iç huzuruyla postaya atışını odamın penceresinden üzerleri cilalı gibi duran kavak yapraklarının ürpertisi arasından görmüştüm. Kum saati biçimdeki gölün kıpırtısız kumlarına yaptığımız son geziyi izleyen parça parça kara bulutlar, sağanaklarla dolu hafta hayatımın en kasvetli haftalarından biriydi diyebilirim. Sonra 2-3 ince, ölgün bir umut ışığı ve sonunda pırıl pırıl güneş açtı. Saat gibi çalışan yetkin bir beyne sahip bulunduğumu biliyordum. Neden kullanmamalı beyni öyleyse? Karımın kızı için tasarladıklarını karşı koymaya yürek bulamıyorsam da küçük kız bu arada aşılmaz bir uzaklığın güneşli günlerinde her geçen gün daha ılık, daha esmer oluyormuş. O ayrı. Genel bir konuda sesimi yükseltmek için genel bir önlem alabilir. Bunu da daha sonra özel bir amaca yönelik olarak kullanabilirdim. Bir akşam Charlotte buna çanak tuttu. Sana bir sürprizim var, dedi bana çorbayla doldurduğu kaşığının üzerinden sevecen gözlerle bakarak. Sonbaharda ikimiz İngiltere'ye gidiyoruz. Kendi kaşığımdaki çorbayı yuttum. Ağzımı pembe kağıt peçeteyle, ah nerede Milano Oteli'nin serin, zengin keten peçeteleri sildim ve benim de sana bir sürprizim var hayatım. İkimiz de İngiltere'ye gitmiyoruz, dedim. Neden, ne oldu, dedi. Düşündüğümden çok daha fazla şaşırmıştı. Gözlerini ellerime dikip bakarak. Masum pembe peçeteyi kıvırıp büküyor, didikliyor, isteğim dışında top top yapıyordum. Neyse ki gülümseyen yüzüm şaşkınlığını biraz gidermişti. Olan çok açık, dedim. Yuvaların en huzurlusunda bile, ki bizimki huzurlu bir yuva, bütün kararlar kadın tarafından alınmaz. Özellikle koca tarafından karara bağlanması gereken konular vardır. Senin gibi sağlıklı bir Amerikalı kızın okyanusu Hollywood orospusu Lady filanca ya da dondurulmuş et kralı sen falanca ile aynı gemide geçerken duyacağı mutluluğu anlayabiliyorum. Ayrıca seninle benim seyahat şirketlerinin reklamlarına çıkacak kadar şirin bir poster konusu olacağımızdan da kuşkum yok. Sen hayranlıktan fal taşı gibi açılmış gözlerinle, bense kıskançlıkla karışık hayranlığımı gizlemeye çalışarak saray muhafızlarımdır, kraliçenin askerleri midir nedir, o kurşun asker bozuntularına bakarken ne de güzel bir çift oluştururuz. Ne yazık ki ben şen şakrak İngiltere'de dahil olmak üzere bütün Avrupa'dan nefret etmekteyim. Peki bildiğin gibi eski ve püskü, dünyaya ilişkin hiç de hoş olmayan anılarım var. Senin dergilerinin sayfalarını süsleyen alacalı bulacalı gezi ilanları da beni kararımdan caydıracak değil. Sevgilim, dedi Charlotte. Ben gerçekten... Yok, yok, sus ve dinle. Bu mesele sadece bir bahane. Genel bir tutum söz konusu burada. Öğleden sonralarımı çalışmak yerine göl kenarında güneşlenerek geçirmemi istediğinde sesimi çıkarmadım. Seve seve kabul ettim ve sırf sen istiyorsun diye akademik ve evet eğitmen kimliğimden fedakarlık ederek tunç rengi fiyakalı bir delikanlı olana kadar güneşlerde yattım. Beni sevgili Farlovlarla bir iç oynayıp viski içmeye sürüklediğinde gıkım çıkmıyor. Yok yok, hiçbir şey söyleme. Evi döşemeye giriştiğinde kafanda tasarladıklarına sesimi çıkarmıyorum. Karar vermeye giriştiğinde her şeye birden karar veriyorsun. Tamamen ya da kısmen düşünce ayrılığı olabilir aramızda ama tek kelime etmiyorum. Tek tek olayları görmezlikten geliyorum. Ama olayın bütününü göz ardı edemem. Tepeme tüneyip ne yapacağımı söylemenden hoşlanmıyor değilim. Ama her oyunun kuralı var. Yok, gücenmiş değilim. Hiç gücenmiş değilim. Bırak lütfen, yapma. Fakat bu evin sorumluluğunun yarısı da benim ve benim de cılız da olsa kararlı sesimle yükselteceğim durumlar var. Yanıma gelmiş, dizlerinin üstüne çökerek yavaşça fakat ateşli ateşli başını sallamaya başlamış, elleriyle pantolonuma yapışmıştı. Şimdiye kadar hiç farkına varmadığını söyledi. Efendisi, tanrısı olduğumu söyledi. Luz gitti. Gel sevişelim, dedi. Beni affet yoksa ölürüm, dedi. Bu küçük olay kendime olan güvenimi yerine getirmişti. Sakin bir sesle bunun affedip affetmeme meselesi değil, kişinin davranışlarını değiştirme meselesi olduğunu anlattım. Sonuçta ele geçirdiğim yeni fırsattan yararlanıp uzun bir süre burnum havada aksi bir suratla kitabımla ilgili çalışmalara dalmaya, en azından dalmış görünmeye karar verdim. Eski odamdaki sanatçı işliği yatağına zaten gönlünde yatan kanepelik niteliği çoktan beridir iade edilmiş, birlikte oturmaya başladığımızdan bu yana Charlotte da bana her fırsatta odamın yavaş yavaş bir yazar köşesine dönüşeceğini söylemişti. İngiltere olayından birkaç gün sonraydı. Kucağımda koca bir kitap, yeni ve çok rahat bir koltuğa kurulmuştum ki Charlotte yüzüklü parmağıyla kapıyı tıklatarak içeri daldı. Hareketleri beni o sevgili Blue Jean'leri içinde Peristan bahçelerinin kokularını saça saça ziyaret etmeye gelen Lolita'minkilerden ne kadar da farklıydı. Lolita'm elini ayağını nereye koyacağını bilemez bir hayal gibi süzülürdü. Ağzı hafifçe bozuk, gömleğinin alt düğmeleri çözülmüş olurdu. Gene de size bir şey söyleyeyim mi? küçük Hayes'in edepsizliğiyle büyük Hayes'in takındığı pozların ardında aynı tadı taşıyan, aynı şırıltılarla akıp giden bir çekingenlik damarı vardı. Büyük bir Fransız hekiminin babama dediği gibi yakın akrabalarda en hafif karın guruldamalarının sesi bile aynıdır. Evet, Charlotte daldı içeri. Aramızın pek iyi olmadığını hissediyormuş. Önceki gece ve ondan önceki gece yatar yatmaz uykuya dalar gibi yapmış, sonra da şafakta kalkmıştım. Sakına sakına çalışmama engel olup olmadığını sordu. Şu anda olmuyorsun dedim. Genç kız ansiklopedisinin K harfine ayrılmış cildini baş aşağı çevirerek matbaacı deyimiyle sol alt köşeye basılmış bir resmi incelemeye koyuldum. Charlotte abonos takladı, çekmeceli küçük sehpanın yanına gitti. Eliyle sehpanın üzerine abandı. Küçük sehpa çirkin bir şeydi kuşkusuz. Ama ona ne zararı dokunmuştu ki? Sana hep sormak istemişimdir dedi. Çapkınca değildi sesi. Öğrenmek istiyordu. Neden bu sehpa hep kilitli durur? Bu odada kalmasını gerçekten istiyor musun? O kadar yakışıksız ki bu oda için. Bırak onu dedim. İskandinavya'da izci kampı kuruyordu. Anahtarı var mı? Gizli. Ah bum. Gizli. Aşk mektupları var içinde. Beni öylesine çileden çıkaran yaralı yiğit bakışlarıyla baktı. Sonra ciddi olup olmadığımı ya da konuşmayı nasıl sürdüreceğini tam bilemediğinden yavaşça çevirdiğim sayfalar kampüs, Kanada, kamera, külahta şeker boyunca pencerenin yanına gitti. Camdan dışarı bakmaktan çok camın kendisine bakarak bademle gül pembesi arası boyalı sivri tırnaklarıyla camı tıkırdatmaya başladı. Sonunda ya kanoya ya da kamp arabasına gelmiştim ki salına salına yanıma geldi. Üzerinde tweedleri, ben eski karımın kullandığı parfümü boğarak külçe gibi koltuğa çöktü. Beyefendi acaba sonbaharı şurada geçirmek isterler mi? Serçe parmağıyla tutucu bir doğu eyaletin sonbahar manzarasını gösteren resmi işaret ediyordu. Neden soruyorsun? Çok keskin bir sesle tane tane sormuştum. Omuzlarını silkti. Belki de Harold'un bu mevsimde tatile çıktığı bir yerde orası. Ölü mevsim. Karımda da şartlı refleks haline gelmiş olabilir. Burası neresi galiba biliyorum dedi. Hala parmağıyla işaret ediyordu. Hatırlıyorum. Burada bir otel var. Adı Sihirli Avcılar. Çok şirin değil mi? Hem yemekler de rüya gibi. Hiç kimse hiç kimseye karışmaz. Yanağını şakama sürttü. Valeria bundan çabuk vazgeçtiydi. Yemek için özellikle istediğin bir şey var mı sevgilim? John'la Jean sonra uğrayacaklar. Omurdanarak cevap verdim. Alt dudağımı öperek neşeyle bana bir pasta pişireceğini, kiracılık günlerimden sürüp gelen bir geleneğe göre onun pastalarına bayılırdım, söyleyerek beni kendi kendine baş başa bıraktı gitti. Elimdeki açık kitabı dikkatle oturduğu yerin çukuruna bırakarak, sayfalar pırpır edip uçuşmaya kalkıştılarsa da aralarına yerleştirdiğim bir kurşun kalem buna engel oluyordu. Anahtarı gizlediğim yere bir göz attım. Anahtar sanki utana sıkıla, karım bana çok daha iyisini ve ucuzunu almadan önce kullanmakta olduğum eski, pahalı tıraş bıçağının altına gizlenmiş duruyordu. İyi bir gizleme yeri miydi burası? Bu bıçağın altı, bıçağın kutusunun kadife kaplı oyukluğu, tıraş bıçağı kutusunu da çeşitli evrakları sakladığım küçük bir bavula saklamıştım. Bundan iyisi olabilir miydi? Eşya saklamanın bu kadar zor olması ne kadar garip. Hele insanın karısı mobilyaları kurcalayıp duruyorsa. Yanılmıyorsam son yüzmeye gidişimizin üzerinden tam bir hafta geçmişti ki öğle postasından öteki Miss Fallon'un mektubu çıktı. Hanımefendi kız kardeşinin cenazesine gittiğini, bu yüzden de St. Algebra Lisesi'ne daha yeni döndüğünü yazıyordu. Öfemia kalçasını kırdıktan sonra bir daha iyileşemezdi. Mrs. Humbert'in kızına gelince onu bu yıl okula yazdırmak için çok geç kalındığını ifade etmek istiyordu. Ama kendisi Fallon hemşirelerinin hayatta kalanı eğer Mr. ve Mrs. Humbert Dolores'i ocakta getirirlerse kaydının yapılmasının mümkün olacağından emindi. Ertesi gün öğle yemeğinden sonra aile doktorumuzu görmeye gittim. Tıp bilimin olan kayıtsızlığını ve bu konudaki bilgisizliğini hastalarına gösterdiği cana yakınlık ve her reçeteye yazdığı bir iki belli ilaçla gizlemesini bilen şirin bir herifti doktor. Law'un Ramsdale'e dönecek olması gerçeği bir beklentiler hazinesiydi. Bu olaya iyice hazırlıklı olmak istiyordum. Aslında hazırlıklarıma çok önceden Charlotte o acımasız kararı almadan önce başlamıştım. Güzel çocuğum geri döndüğünde daha döndüğü gece ve ondan sonraki bütün geceler ta ki St. Algebra onu benden alıncaya kadar ikisini de top atılsa uyanmayacak biçimde uyutmanın yollarını iyice öğrenmeliydim. Temmuz ayı boyunca çeşitli uyku haplarını denemiş, sonuçları hap içmeye bayılan Charlotte'u da görmek istemiştim. Son verdiğim doz sinirlerine iyi gelecek hafif bir bromür tableti sanmıştı. Onu tam 4 saat külçe gibi uyutmuştu. Radyoyu sonuna kadar açmış, avaz avaz bağırmıştım. Suratına şöyle dimdik el fenerleri tutmuştum. İtmiş, kalkmış, çimdiklemiş, dürtüklemiştim. Düzgün aralarla körük gibi soluk alıp verişini hiçbir şey bozamamıştı. Ne var ki öpmek gibi basit bir şey yaptığımda hemen bir ahtapot kadar teri taze ve güçlü ayağa fırlamıştı. Zor kaçmıştım. Bu olmayacak dedim kendi kendime. Daha emin bir şey bulmalıyım. Son verdiği ilacın uykusuzluğuma da hiçbir yararı olmadığını söyleyince Dr. Byron önce bana inanmadı. Bir daha denememi söyledi. Sonra dikkatimi başka yere çekmek üzere ailesinin fotoğraflarını göstermeye çalıştı. Dolu yaşlarında harika bir kızı vardı. Ama ben numarayı fark ettim ve bana dünya yüzündeki en etkili uyku ilacını yazması konusunda ayak diredim. Önce golf oynamamı önerdiyse de sonunda kendi deyimiyle gerçekten derdime deva olacak bir ilaç yazmayı kabul etti. Bir dolaba giderek içinde uçları koyu, mor şeritli menekşe rengiyle koyu mavi arası haplar bulunan bir şişe çıkardı. Dediğine göre bunlar piyasaya yeni sürülmüştü. Doğru dürüst bir soğuk su masajıyla kendilerine gelebilecek sıradan sinir hastaları için değil, asırlar boyu yaşamaları için birkaç saatliğine ölürcesine kendilerinden geçmeleri kaçınılmaz olan uyku sıkıntısı içindeki büyük sanatçılar için hazırlanmıştı. Doktorları kandırmaya bayılırım. İçimden bayram ederken dışımdan ilaçları kuşkulu bir omuz silkişiyle yan cebime atıverdim. Aslında bu doktorla ilişkilerimde dikkatli olmalıydım. Bir keresinde başka bir konuda dilim sürçmüş, son gittiğim sanatoryumdan söz etmiştim de doktorun kulak uçlarının titrediğini fark etmiştim. Ne Charlotte'un ne de başkasının geçmişimin bu dönemini bilmesini istemediğimden aceleyle bir zamanlar bir kitap için deliler arasında inceleme yaptığımı söylemiştim. Neyse önemli değil. İhtiyar sahtekarın gerçekten de çok tatlı bir kızı vardı. Keyfim yerine gelmiş olarak ayrıldım. Direksiyonunu tek parmağımla çevirerek karımın arabasıyla eve yollandım. Aslına bakılırsa Ramsdale'in birçok çekici yanı vardı canım. Cırcır böcekleri ötüyordu. Ana cadde yeni sulanmıştı. Kayarcasına sanki ipeksi bir dönüşte dik yokuşlu küçük sokağımızdan aşağıya indim. Nasılsa her şey öylesine yolunda gidiyordu ki o gün. Öylesine mavi yeşil. Güneş parlıyordu. Biliyordum. Kontak anahtarım kelebek camına yansımıştı çünkü. Saatin tam 3:30 olduğunu, her öğleden sonra karşıdaki hanıma masaj yapmaya giden hemşirenin ayağında beyaz çorapları ve pabuçlarıyla dar kaldırımdan aşağı inişinden anladım. Her zaman olduğu gibi yokuş aşağı inerken hurdacının isteri köpeği arabaya saldırdı. Günlük gazete ön kapının orada duruyordu. Bir gün önce kendi kendime uygulamaya giriştiğim burnu havada adam rolüne bir son vermiştim. Oturma odasının kapısını açarken neşeli mi neşeli bir eve dönüş narası attım. Charlotte köşedeki yazı masasına oturmuş, bunu ilk gördüğümde üzerinde bulunan sarı bluzu, kahve kestane rengi ev pantolonu ve akçapakça ensesiyle bronz ışıltılı topuzu bana dönük olmak üzere bir mektup yazıyordu. Elim kapının tokmağında gönülden naramı bir kere daha attım. Yazı yazan el durdu. Bir an kıpırdamadı, sonra yavaşça iskemlesinde döndü. Dirseklerini iskemlenin kıvrık kollarına dayadı. Heyecandan çarpılmış suratı gözlerini bacaklarıma dikip de bana şunları söylerken hiç de görülecek şey değildi. Hayes denen kadın, koca kancık, moruk cadı, aksi ana, o sersem Hayes senin eğlencen olmayacak artık. O, beni suçlayan güzeller güzeli bir an durdu, zehrini, gözyaşlarını yuttu. Humbert'in ne söylediği ya da ne söylemeye çalıştığı önemli değil. O şöyle sürdürdü. Sen bir canavarsın, sen iğrenç ancak nefrete layık bir sahtekarsın, hem de canisin. Yaklaşırsan haykırırım, camı çerçeveyi indiririm, geri çekil. H.H.'nin buna cevap olarak mırıldandığı sözcükler önemsiz sanıyorum. Bu gece gidiyorum buradan. Bunların hepsi senin. Ama o Allah'ın belası veledi bir daha hiç göremeyeceksin. Çık bu odadan. Dediğini yaptım sevgili okuyucu. Eski odam olan ressam işliği bozuntusuna döndüm. Kollarım çaresizlikle iki yana sarkmış durumda bir an hiç kıpırdamadan durdum. Kendimi tutmaya çalıştım. Odanın eşiğinden gördüğüm çekmecesi açılıp ırzına geçirilmiş küçük masam, kilidinde sallanan anahtarı ve masanın üzerinde duran öteki dört oda anahtarıydı. Sahanlıktan geçip Humbertlerin yatak odasına yöneldim. Tuttuğum günlüğü hiç ses çıkarmadan Charlotte'un yastığının altından cebime aktardım. Sonra basamakları inmeye başladım ama yarı yolda durdum. Telefonla konuşuyordu. Telefonun fişte tam oturma odasının girişinin oradaydı. Neler söylediğini duymak istiyordum. Bir şeyler için yaptığı siparişi iptal etti. Yeniden girişteki odaya döndü. Soluk alışıma bir düzen verdim. Koridordan mutfağa geri döndüm. Orada bir şişe skoç açtım. Skoça karşı koyamazdı. Sonra oturma odasına girdim. Yarı açık kapının aralığından Charlotte'un geniş sırtına diktim gözlerimi. Hem kendi hayatını mahvediyorsun hem de benimkini, dedim sakin bir sesle. Gel uygar insanlar gibi konuşalım. Her şey senin hastalıklı hayallerinden doğuyor. Çıldırmışsın Charlotte. Bulduğun karalamalar bir romanın parçalarıydı. Senin ve onun adlarının sırf rastlantı sonucu oraya geçirildi. Elimin altında bulunan ilk adlar oldukları için. Yeniden düşün. Sana bir ilişki getireyim. Ne cevap verdi ne de dönüp baktı. Sadece öfkeli bir karalama halindeki el yazısıyla yazdığı şeyi yazmayı sürdürdü. Üçüncü mektuptu bu herhalde. Zarflarını pullamış olduğu iki mektup yazı masasının üzerinde duruyordu çünkü. Mutfağa geri döndüm. İki bardak çıkardım. Saint Algebra'ya mı, Loya mı yazıyordu? Buzdolabını açtım. Buzluğun ta kalbinden buzları söküp çıkarırken dolap bana kötü kötü kükredi. Yeni baştan yazmalı. Yeniden okutmalı ona. Ayrıntıları hatırlamaz. Değiştir, istediğin yalanı söyle. Yazdığın bir parçayı ona göster ya da ortalığa bir yere bırak. Neden musluklar bazen böyle korkunç ağlama sesleri çıkarır? Gerçekten korkunç bir durum. Küçük yastık biçimi buz küpleri, hani oyuncak kutup ayısı var ya da onların yastıkları işte, sıcak su onları hücrelerinde gevşetip çözerken çatlayan, törpülenen, can çekişen sesler çıkardılar. Bardakları küt diye yan yana tezgah koydum. Viskeyi, bir parçacık da sodayı boşalttım içlerine. Ananaslı cinimden nefret ediyordu. Pat küt buzdolabı kapandı. Elimde bardaklar, yemek odasından geçtim. Hafifçe aralık duran ön odanın kapısından içeri seslendim. Dirseğimi sokacak kadar açıklık yoktu orada. Sana içki hazırladım dedim. Kaçık kancık cevap vermedi. Ben de bardakları çalmaya başlayan telefonun yanındaki masaya yerleştirdim. Ben Leslie, Leslie Thompson, dedi şafak vakti gölde yüzmeye bayılan Leslie Thompson. Mrs. Humbert'e araba çiğnedi efendim. Hemen gelseniz iyi olur. Belki de biraz kızgınca bir sesle karımın sıhhat ve afiyette olduğunu söyledim ve Ayza hala elimde kapıyı itip açarak öldüğünü söyleyen biri telefon ediyor dedim. Ama oturma odasında Charlotte'tan eser yoktu. Çılgın gibi dışarı fırladım. Küçük dik yokuşumuzun iyice ilerilerindeki garip bir manzara gözler önüne seriliyordu. Büyük, parlak, siyah bir Packard karşıdaki hanımın aşağıya doğru eğilimli bahçesine dalmış, yarısı kaldırımda, skoç kumaştan bir diz örtüsü de kaldırımda duran eşya yığınının ortasına fırlatılmıştı. Yarısı bahçede kalacak biçimde, kapıları iki kanat gibi yanları açık, ön tekerlekleri de her dem tazelerin içine gömülmüş, güneşin altında pırıl pırıl parlıyordu. Arabanın sağına düşen, çimlere özenle biçilmiş bahçenin eğiminde, bıyıkları ağarmış, iyi giyimli, gri kruvaze takım elbise, küçük puantiyeli papyon, yaşlı bir bey ölümü, ölü bir mumya gibi bacakları birbirine bitiştirilmiş olarak sırt üstü yatıyordu. Bir anda algıladığım bu görüntünün üzerimdeki etkisini anlatabilmek için bir dizi sözcüğü ard arda sıralamam gerekecek. Sözcüklerin kağıt üzerindeki somut varlıklarının toplamı, gerçeklikte gözümün önünden çakıp geçen ışığı, izlenimlerin yerli yerinde zekice bütünlüğünü ancak idare edecektir. Elbise yığını, araba, yaşlı adam mumyası, karşıdaki hanımın eteklerini ışıdatarak koşuşturan hasta bakıcısı, elinde yarı yarıya suyla dolu bir sürahiyle kaldırıma, o kareli kumaşın yanı başına toplaşmış bir öbek insandan gerisin geriye, yanları tahta örgülü ön bahçe kapısına seyirtişi, orada arkası yastıklarla beslenmiş kötürüm hanımın hapsolduğu yerden çığlık çığlığa bağırdığı da akla gelebilir. Ne var ki hurdacının köpeğinin bir o insan öbeğine, bir bu insan öbeğine giderken çıkardığı kesik havlamayı bastıramıyordur bu ses. Sonra artık toprağa saplanmış arabaya geri dönüşü, daha sonra da çimenliğin oraya toplanmış, lezli, iki polis memuru ve bağ gözlük çerçeveli, yapılı bir adamdan oluşan gruba yönelişi. Bu arada polis devriyelerinin daha kaza olduktan bir dakika sonra gelmelerinin, iki sokak ötedeki dört yol ağzında usulsüz park etmiş otomobillere ceza kesmekle uğraşmaları nedeniyle mümkün olduğunu belirtmeliyim. Ayrıca gözlüklü herifin Packard'ın şoförü Frederick Bale Jr. olduğunu, hasta bakıcının üzerine uzatıldığı yeşil çimenlikte çimlenmiş bir banker, yüzüne su serptiği 79 yaşındaki babasının da ölmemiş, sadece güzel güzel hafif bir kalp krizi ya da kriz başlangıcı geçirmekte olduğunu da eklemeliyim. Son olarak da kaldırımın üzerindeki diz örtüsünün, Charlotte hep kaldırımların üzerindeki yeşil, yılan kahve çatlakları dikkatimi çekerdi. Aceleyle sokağa geçip karşıdaki hanımın evinin köşesinde duran posta kutusuna elindeki 3 mektubu atmak isterken, Bale'in arabasıyla çarpıp metrelerce sürüklendiği Charlotte Humbert'in tanınmaz hale gelmiş uzuvlarını gizlediğini belirteyim. Kirli pembe elbiseli, şirin bir küçük, yerden aldığı 3 mektubu bana uzattı. Ben de cebimde pençelerimle küçük küçük yırtarak bunları ortadan kaldırdım. O sırada kaza yerine ulaşan 3 doktor ve Farlowlar duruma el koydular. Kendine son derece hakim gözüken dul koca ne ağladı ne inledi. Biraz sendeledi, evet sendeledi. Ama kellesi kemik, beyin, bronz ışıltılı, saç ve kan bulamacı haline gelmiş ölünün kimliğinin saptanması, cesedin doktor denetiminden geçmesi ve ortadan kaldırılması gibi konulara ilişkin son derece gerekli bilgileri vermek ve yol göstermek dışında hiçbir konuda ağzını açmadı. Dostları iyi yürekli John ve gözleri yaşlı Jean tarafından Lolita'nın odasına götürülüp onun yatağına yatırıldığında güneş hala gözleri kör eden bir kızılıkla ışıyordu. John ile Jean, Humbert'in yakınında olabilmek için geceyi geçirmek üzere Humbert'lerin yatak odasına çekildiler. Geceyi durumun gerektirdiği ağırbaşlılığa uygun geçirdiklerini pek sanmıyorum. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Doktor Byron. B-Y-R-O-N. Scotch. S-K-O-Ç. Packard. P-A-C-K-A-R-D. Frederick Beale Jr. F-R-E-D-E-R-I-C-K. B-E-A-L-E. J-R nokta. Ayrım sonu sayfa 114.